Ayrım 2, sayfa 15. Ella, Boston, 17 Mayıs 2008. Mevsimlerden bahardı. Ilık mı ılık, yumuşacık bir günde başladı bu tuhaf hikaye. Nice sonra Ella geriye dönüp baktığında, başlangıç anını zihninde o kadar çok tekrarlayacaktı ki, sanki geçmişte yaşanmış bitmiş bir hatıra gibi değil de, hala evrenin bir köşesinde sürmekte olan bir tiyatro sahnesi gibi gelecekti ona her şey. Zaman, Mayıs ayında bir cumartesi öğleden sonra. Mekan, evlerinin mutfağı. Ailecek hep beraber oturmuş yemek yiyorlardı. Kocası tabağına en sevdiği yemek olan kızarmış tavuk butları doldurmakla meşguldü. İkizlerden Avi, çatal bıçağını baget yapmış, hayali bir davul çalar gibi sesler çıkarıyordu. Kız kardeşi Early ise, günde ancak 650 kaloriye izin veren yeni diyetine uymak için toplam kaç lokma yiyebileceğinin hesabını yapıyordu. Büyük kızı Janet, bir dilim ekmek almıştı eline, dalgın dalgın krem peynir sürüyordu üstüne. Ailenin yanı sıra bir de Esther hala vardı masada. Pişirdiği kakaolu mozaik keki bırakmak için şöyle bir uğramış ama ısrarları kıramayıp yemeğe kalmıştı. Ella'nın yemek biter bitmez yapacak bir dolu işi olsa da henüz masadan kalkası gelmiyordu. Son zamanlarda böyle ailecek bir araya gelemiyorlardı bir türlü. Fırsat bu fırsat herkesin arayı ısıtacağını ümit ediyordu. Esther hala, "Ella sana müjdeyi verdi mi bakalım?" dedi David birdenbire. "Karım harika bir iş buldu biliyor musun? Hem de seneler sonra." Ella üniversitede İngiliz dili ve edebiyatı okumuştu. Edebiyatı seviyordu sevmesine ama mezun olduktan sonra düzenli bir iş hayatı olmamıştı. Yalnızca birkaç kadın dergisine ufak tefek yazı takviyeleri yapmış, bazı kitap kulüplerine katılmış, aralarda yerel gazetelere kitap eleştirileri yazmıştı. Hepsi buydu. Bir zamanlar saygın bir kitap eleştirmeni olmayı istemişse de o günler çoktan geride kalmıştı. Hayatın rüzgarının onu bambaşka mecralara sürüklediği gerçeğini kabullenmişti. Meşhur bir edebiyat eleştirmeni değil, bitmez tükenmez ev işleri ve ailevi yükümlülükleri olan, üstüne üstlük bir de üç çocukla uğraşan titiz bir ev kadını olmuştu sonunda. Hani bundan da yoktu pek bir şikayeti. Anne olmak, eş olmak, köpeğe bakmak, evi çekip çevirmek, mutfak, bahçe, alışveriş, çamaşır, ütü derken zaten yeterince meşguliyet vardı hayatında. Bunlar yetmezmiş gibi bir de aslanın ağzından ekmeği almak için uğraşmasının ne gereği vardı? Her ne kadar feministlerle kaynayan Smith Üniversitesi'ndeki sınıf arkadaşlarının hiçbiri Ella'nın seçimine takdirle bakmasa da o bunun üstünde durmamış, evine bağlı bir anne, eş ve ev hanımı olmaktan uzun seneler boyunca en ufak bir rahatsızlık duymamıştı. Maddi durumlarının iyi olması çalışma gereği duymamasını kolaylaştırmıştı tabii. Ella bundan dolayı minnettardı hayata. Edebiyata olan merakını evinden de devam ettirebilirdi nasıl olsa. Hem okuma sevgisi asla bitmemişti ki hala bir kitap kurduydu ya da öyle olduğuna inanmak istiyordu. Ama gün geldi, çocuklar akıl bali oldu, dahası annelerinin sürekli üstlerine titremesini istemediklerini apaçık belli ettiler. Ella da mevzul miktarda boş vakti olduğunu görüp en nihayetinde bir iş bulmanın iyi olabileceğini düşünmeye başladı. Kocasının onu yürekten teşvik etmesine ve aralarında sürekli bu konuyu konuşup fırsat kollamalarına rağmen Ella için iş bulmak pek de kolay olmayacaktı. Başvurduğu yerlerdeki işverenler ya daha genç birini arıyordu ya da daha tecrübeli. Reddedile gururu örselenen Ella, nicedir iş aramaktan vazgeçmiş, konuyu rafa kaldırmıştı. Mamafi, 2008 yılı Mayıs ayında bunca sene iş bulmanın önünde dikilmiş her ne engel varsa beklenmedik biçimde ortadan kalktı. 40 yaşına basmasına birkaç hafta kala Boston'daki bir yayın evinden cazip bir teklif aldı. İşi bulan da kocasıydı aslında, müşterilerinden biri vesile olmuştu, belki de metreslerinden biri. Aman canım, büyütülecek bir iş değil diye hemen açıklamaya koyuldu Ella. Bir yayın evinde edebiyat editörünün asistanının asistanıyım altı üstü. Tavşanın suyunun suyu yani. Ama David karısının yeni işini küçümsemesine fırsat vereceği benzemiyordu. Hayatım niye öyle diyorsun diye atıldı. Anlatsana ne kadar saygın bir yayın evi olduğunu. David Ella'yı dirseğiyle hafifçe dürttü ama baktı ki karısından gık çıkmıyor. Kendi söylediklerine şevkle kafa sallayarak kendisi onay verdi. Gayet meşhur ve itibarlı bir yayın evi bu Esther Hala. Ülkenin en iyilerinden. Diğer asistanları bir görsen hepsi gencecik, hepsi en iddialı üniversitelerden mezun. Aralarında Ella gibi bunca sene ev hanımı olup da tekrar çalışmaya başlayan tek bir kişi yok. Ne kadın ama değil mi? Ella hafifçe kıpırdayıp omuzlarını dikleştirdi. Zoraki, iğreti bir tebessüm kondu dudaklarına. Bir yandan da merak ediyordu. Acaba kocası niye bu kadar çırpınıyordu? Bunca sene onu meslek sahibi olmaktan alıkoyduğu için birdenbire senelerin kaybını telafi etmeye mi çalışıyordu? Yoksa onu aldattığı için pişmanlık duyup bu şekilde arayı yumuşatmayı mı umuyordu? Hangisi doğruydu acaba? Aklına başka bir açıklama gelmiyordu doğrusu. David'in bu kadar iştiyakla ballandıra ballandıra konuşmasının başkaca bir izahı yoktu. Gözü pek diye buna denir. Hepimiz Ella'cığımla gurur duyuyoruz diye konuşmasını taçlandırdı David. Esther hala dokunaklı bir sesle katıldı sohbete. Ya bir tanedir Ella'cık, her zaman öyleydi dedi. Sanki Ella masadan kalkıp son yolculuğuna çıkmıştı da kesif bir hüzünle onu anıyordu. Masadaki istisnasız herkes şefkatle baktı Ella'ya. Nasıl olduysa Avi kinayeciliği bir kenara bırakmış, Orly ise bir kez olsun dış görünümü dışında bir şeye dikkatini verebilmişti. Ella bu sevgi dolu anın tadını çıkarmaya çalıştı ama yapamadı. Bir isteksizlik, takatsizlik vardı üzerinde. Nedenini bilemiyordu. Keşke birisi değiştirseydi şu tatsız konuyu. İlgi odağı olmaktan hoşlanmıyordu. İşte o anda büyük kızı Janet bu sessiz duayı duymuş gibi bir anda söze karışıverdi. Benim de sizlere bir haberim var, müjdemi isterim. Tüm başlar Janet'e döndü. Merakla ağızları kulaklarında lafın devamını beklediler. Scott ve ben evlenmeye karar verdik dedi Janet pat diye. Aman biliyorum şimdi ne diyeceğinizi. Daha üniversiteleriniz bitmedi, bir durun hele ne aceleniz var, daha gençsiniz falan filan. Ama anlayın ne olur, ikimiz de bu büyük adımı atmaya hazırız artık. Mutfak masasına bir tuhaf sessizlik çöktü. Daha bir dakika evvel hepsini saran yumuşaklık ve yakınlık buhar olup uçtu. Orly ve Avi boş ifadelerle birbirlerine baktılar. Esther hala elinde bir bardak elma suyuyla çılgın bir heykeltıraşın elinden çıkma komik şişman bir heykel gibi dona kaldı. David iştahı kesilmişçesine çatalı bıçağı bir kenara koydu ve gözlerini kısıp Janet'e baktı. O açık kahve gözlerinde bir gerginlik, tedirginlik vardı. Suratında da bir şişe sirke suyu içmek zorunda kalmış gibi ekşi bir ifade. Durumun vehametini kavrayan Janet sızlanmaya başladı. Of buyurun bakalım. Ben de zannediyordum ki ailem sevinçten havalara uçacak ama nerede? Şu halinize bakın. Suratınızdan düşen bin parça. Gören de zanneder ki felaket haberi verdim. Kızım az önce evleneceğini söyledin dedi David. Sanki Janet ne dediğini bilmiyormuş da bunu birinden duyması gerekiyormuş gibi. Babacım farkındayım biraz ani oldu ama Scott geçen akşam yemekte evlilik teklif etti. Ben de evet dedim bile. Peki ama neden? Bunu soran Ella'ydı. Cümle ağzından çıkar çıkmaz kızının kendisine bakışlarından böyle bir soruyu garipsediğini anladı. Peki ama ne zaman diye sorsa, yahut peki ama nasıl dese hiç mesele olmayacaktı. Her iki soru da Janet'i mutlu ve tatmin edecek, hadi o zaman düğün hazırlıklarına başlayabiliriz anlamına gelecekti. Oysa peki ama neden, beklenmedik bir soruydu ve Janet cevabını vermeye hazır değildi. Ne demek peki ama neden, herhalde Scott'a aşık olduğum için, başka bir sebebi olabilir mi anne ya? Ella kelimeleri tane tane seçerek sözlerine açıklık getirmeye çalıştı. Canım demek istediğim aceleniz neydi yani? Hamile falan mısın yoksa? Esther hala oturduğu yerde şöyle bir kıpırdandı, kasıldı, üst üste öksürdü. Elma suyunu bırakıp cebinden bir kutu mide asidi tableti çıkarttı, çiğnemeye koyuldu. Avi ise kıkır kıkır gülmeye başladı. Vay bu yaşta dayı olacağım desenize. Ella Janet'in elini tutup kendine doğru çekerek hafifçe sıktı. İşin doğrusu neyse bize rahatlıkla söyleyebilirsin biliyorsun değil mi? Ne olursa olsun ailen olarak hep arkandayız. Janet sert bir hareketle elini çekti ve patladı. Anne kes şunu lütfen. Hamile falan değilim. Alakası yok. Beni utandırıyorsun. Yalnızca yardım etmek istiyorum diye mırıldandı Ella. Sakin ve metin olmaya gayret ederek. Doğrusu sükunet ve metanet son zamanlarda korumakta en çok zorluk çektiği iki meziyetti. Bana hakaret ederek mi yardım edeceksin anne? Belli ki sana göre sevdiğim erkekle evlenmek istememin bir tek açıklaması olabilir. Kazara hamile kalmam. Ya sen beni bu kadar basit mi görüyorsun? Sırf sırılsıklam aşık olduğum için Scott'la evlenmeyi isteyebileceğim aklının ucundan geçmiyor mu? Tam 8 ay oldu biz çıkmaya başlayalı. Çocuk olma dedi Ella. Zannediyor musun ki bir erkeğin huyunu suyunu öğrenmeye 8 ay yeter? Babanla 20 yıldır evliyiz. Biz bile birbirimiz hakkında her şeyi bildiğimizi iddia edemeyiz. Beraberlikte 8 ay ne ki? Devede kulak. Avi sırıtarak araya girdi. Ama sonra da diyorsunuz ki Tanrı tüm dünyayı 6 günde yarattı. Oo 8 ayda neler olur? Masadaki herkes ters ters bakınca Avi çenesini kapayıp olduğu yerde sindi. Bu arada kaşlarını çatmış düşünen David, gerilimin arttığını sezerek ortama acilen müdahale etti. Canım bak, annen şunu demek istiyor. Biriyle çıkmak başka şey, evlenmekse bambaşka bir şey. Ama babacığım, ölene dek flört mü edeceğiz yani diye sordu Janet. Ella derin bir of çekip tekrar kendini ringe attı. Vallahi lafı evirip çevirmeden bir seferde söyleyeceğim. Ben de baban da daha münasip birini bulmanı bekliyorduk. Bu ciddi bir ilişki sayılmaz ki. Zaten ciddi bir ilişki için yaşın daha ufak. Kısık, puslu, belli belirsiz bir sesle ''Biliyor musun ne düşünüyorum anne?'' diye sordu Janet. ''Vaktiyle senin korktuğun ne varsa şimdi benim başıma gelecek zannediyorsun. Halbuki sırf sen genç yaşta evlenip benim yaşımdayken çocuk doğurdun diye ben de aynı hataları yapacak değilim.'' Suratına okkalı bir tokat aşk edilmiş gibi kıpkırmızı kesildi Ella. Zihninin bir köşesinde hatırlamak istemediği hatıralar canlandı. Janet'e hamileykenki halleri, çaresizlikleri, ağlama nöbetleri, bunalımları, buhranları. İlk gebeliğinde hayli zorlanmış, hem sağlık sorunları hem depresyonlar atlatmış, üstelik erken doğum yapmak zorunda kalmıştı. 7 aylık doğan büyük kızı hem bebekliği hem çocukluğu boyunca adeta tüm gücünü emmişti. Öyle ki sırf bu yüzden tekrar çocuk sahibi olmak için tam 10 sene beklemişti Ella. Bu arada David farklı bir strateji denemeye karar vermiş olacak ki gayet temkinli bir şekilde araya girdi. Tatlım, Scott'la çıkmaya başladığınızda anne baba olarak bizler de memnun olmuştuk. Düzgün çocuk tabii, son derece efendi. Bu zamanda böyle birini bulmak kolay değil. Ama aceleniz yok ki, hele bir mezun olun, sonra ne düşüneceğiniz ne belli, bir bakmışsınız o zamana işler değişmiş. Janet olabilir dercesine başını salladı ama görünen o ki babasının dediklerine aklı tam yatmamıştı. Sonra birden beklenmedik bir soru atıverdi ortaya. Yoksa tüm bu itirazlarınız sırf Scott Yahudi olmadığı için mi? David kızının böyle bir yakıştırma yapmış olmasına inanamıyormuş gibi gözlerini devirdi. Ne de olsa hep gurur duymuştu kendisiyle. Açık fikirli, kültürlü, modern, liberal, demokrat bir babayım diye. Doğrusu sırf bu sebepten ötürü evlerinde ırk, din, cinsiyet, sınıf meselelerini konuşmaktan bile kaçınırdı. Gel gelelim, Janet ısrarcıydı. Babasını devre dışı bırakıp tekrar annesine çevirdi sorgulayan bakışlarını. Anne, gözümün içine bak da söyle. Eğer sevdiğim çocuğun adı Scott değil de Aaron Flankestein olsaydı, gene böyle itiraz edecek miydin onunla evlenmeme? Buruk kırık, diken dikendi Janet'in sesi. Ella'nın yüreği sıkıştı. Bu kadar mı öfke ve sitem doluydu kızı ona karşı? Bu kadar mı kinayeli, mesafeli, şüpheci? Hayatım bak, hoşuna gitsin ya da gitmesin. Madem ki annenim, sana söylemem gereken hakikatler var. Genç olmak, aşık olmak, evlilik teklifi almak, bunlar son derece güzel şeyler, bilmez miyim? Başında kavak yerleri. Ben de yaşadım zamanında. Ama evlilik dedin mi orada duracaksın. Senden çok farklı birisiyle evlenmek resmen kumar oynamak demektir. Bizler anne baba olarak tabii ki en doğru seçimi yapmanı isteriz. Peki ya sizin için en doğru olan seçim benim için düpedüz yanlışsa ne olacak? Ella böyle bir soru beklemiyordu. Kaygıyla iç geçirip alnını ovalamaya başladı. Migren krizine tutulmuş olsa bu kadar ağrımazdı başı. Ben bu çocuğa aşığım anne, anlıyor musun? Bu kelimeyi hatırlıyor musun bir yerlerden? Aşk. Hani yüreğin pırpır eder, hani onsuz yaşayamazsın. Gayri ihtiyari bir kahkaha patlattı Ella. Kızıyla alay etmek gibi bir niyeti yoktu halbuki. Ama öyle çıkıvermişti gülüşü. Öylesine alaycı. Anlayamadığı bir şekilde gerilmiş, gerginleşmişti. Oysa daha evvel onlarca, belki yüzlerce kez kavga etmişti büyük kızıyla. Hiçbirinde böyle diken üstünde oturduğu olmamıştı. Bugünse sanki öz evladıyla değil, çok daha sinsi ve çetrefilli bir düşmanla ediyordu kavgasını. Anne niye gülüyorsun, sen hiç mi aşık olmadın diye laf çarptı Janet. Of yeter, daral geldi vallahi içime. Uyan hayatım, uyan lütfen. Bu kadar da saf olunmaz ki böyle. Ella bir an takılıp aradığı kelimeyi bulabilmek için gözleriyle etrafı taradı. En nihayetinde de ekledi. Bu kadar da romantik. Nesi varmış romantik olmanın diye sordu Janet gücenmişçesine. Sahi, nesi yanlıştı ki romantik olmanın? Düşüncelere daldı Ella. Halbuki böyle değildi eskiden. Geçmişte kendi kocasını yeterince romantik olmadığı için eleştirecek kadar sahip çıkardı bu kelimeyi. Peki ne zamandan beri hoşlanmıyordu romantik insanlardan? Cevabını bulamadı. Gene de aynı katı ve yargılayıcı üslupla konuşmaya tam gaz devam etti. Hayatım, hangi asırda yaşıyorsun? Şunu kafana sok bir kere. Bir kadın aşık olduğu erkekle evlenmez. Baktı bıçak kemiğe dayandı, geleceği için bir tercih yapması lazım. O zaman tutar, iyi baba ve iyi koca olacağını tahmin ettiği, sırtını yaslayabileceği adamı seçer. Anladın mı? Yoksa aşk dediğin bugün var, yarın yok, cici bir histen ibaret. Ella cümlesini yeni bitirmişti ki kocasıyla göz göze geldi. David ellerini önünde kavuşturmuş, kıpırtısız ve soluksuz, sabit gözlerle bakıyordu ona. Daha evvel hiç böyle baktığını görmemişti Ella. İçi cız etti. Ben senin derdinin ne olduğunu biliyorum anne, dedi Janet aniden. Sen benim mutluluğumu kıskanıyorsun. Gençliğimi çekemiyorsun. Benim de tıpkı senin gibi olmamı istiyorsun. Mutsuz, pasif, can sıkıntısından bunalmış bir ev hanımı. Ella midesinin ortasına koca bir taş gelip oturmuş gibi kala kaldı. Demek böyle görüyordu onu öz kızı. Mutsuz, pasif, can sıkıntısından bunalmış bir ev hanımı. Öyle mi? Yolun yarısını geçmiş, çökmeye yüz tutan bir evlilik içinde mahpus kalmış sıradan bir kadın. Demek buydu imajı. Kocası da böyle mi görüyordu onu? Peki ya dostları, komşuları? Bir anda içini bir endişe kemirmeye başladı. Etrafında kim varsa gizliden gizliye kendisine acıdığı şüphesine kapıldı. Ve öyle canını yaktı ki bu sinsi şüphe, nefesi kesildi, suspus oldu. David kızına döndü. Annenden özür dile çabuk, dedi. Kaşları çatık, suratı asıktı ama ne inandırıcı ne de doğaldı somurtkanlığı. Dert değil, özür beklediğim yok, dedi Ella donuk gözlerle. Janet inanılmaz bir bakış fırlattı annesine ve bir hızla, hışımla önündeki peçeteyi atıp sandalyeyi ittiği gibi masadan kalktı, mutfaktan fırladı. Bir dakika geçti geçmedi, Orly ve Avi de peş peşe ayaklanıp parmaklarının ucuna basarak çıktılar. Ya beklenmedik bir biçimde ablalarına destek vermek istemiş ya da büyüklerin muhabbetsiz muhabbetlerinden sıkılmışlardı. Onların arkasından Esther hala da ayaklandı. Son mide asidi tabletini kıtır kıtır çiğneyerek sudan bir bahaneyle sıvıştı. Böylece masada sadece David ve Ella kaldı. Havada bir acayip gerilim. karı koca arasındaki boşluk neredeyse elle tutulacak kadar yoğundu. Ve ikisi de gayet iyi biliyordu ki aslında mesele ne Janet'ti ne de diğer çocukları. Mesele ikisiydi, ateşi çoktan tavsayan evlilikleri. David az evvel masaya bıraktığı çatalı eline aldı, ilginç bir şey bulmuş gibi evirip çevirmeye başladı. Yani şimdi senin bu dediklerinden sevdiğin adamla evlenmediğin sonucunu mu çıkarmalıyım? Hayır hayatım, tabii ki kastettiğim bu değildi. Ne kastettin o zaman diye sordu David, hala çatala doğru konuşarak. Oysa ben evlendiğimizde bana aşık olduğunu zannediyordum. Aşıktım dedi Ella ama eklemeden duramadı. O zamanlar öyleydim. Peki ne zaman bıraktın beni sevmeyi? Ella hayret dolu gözlerle kocasına baktı. Ömrü hayatında hiç aynadaki aksini görmemiş birine ayna tuttuğunuzda nasıl şaşırıp kalırsa, o da beklemediği bir hakikatle yüzleşmişçesine dona kaldı. Sahi, ne zamandır sevmiyordu kocasını? Hangi eşik, hangi dönüm noktası, hangi milat? Bir şeyler söyleyecek gibi oldu, kelime bulamadı, durakladı. Aslında karı koca her ikisi de her zaman en iyi becerdikleri şeyi yapmaktaydı, anlamazdan gelmek. Bir boş vermişlik içinde geçip gidiyordu günler. O bildik kaçınılmaz güzergahında, mutada amade, alışkanlıklar üzere, donuk ve tek düze, adeta tembel tembel, biteviye akıyordu zaman. Birdenbire ağlamaya başladı Ella, tutamadı kendini. David sıkıntıyla yüzünü çevirdi. Kadınların fazlasıyla sulu göz olduklarını düşünür, bilhassa kendi karısını ağlarken görmekten nefret ederdi. Bu yüzden Ella kocasının yanındayken kolay kolay ağlamazdı. Ama işte bugün olan biten her şeyde bir anormallik vardı. Neyse ki tam o anda telefon çaldı ve ikisini de bu gerilimli anın pençesinden kurtardı. Telefonu David açtı. Alo, evet kendisi burada. Bir dakika lütfen. Ella uzatılan ahizeyi alırken kendini toparladı, elinden geldiğince neşeli konuşmaya çalıştı. Alo, buyurun. Merhaba Ella, Michelle ben. Yayın evinden arıyorum. Nasıl gidiyor diye cıvıldadı genç bir kadın sesi. Verdiğimiz romanın üzerinde çalışmaya başladın mı diye merak ettim. Editörümüz bir soru ver demişti de onun için aradım. Bizim Steve çok titizdir bu konularda, haberin olsun. ''Aa, iyi ettin aramakla'' dedi Ella ama içinden sessiz bir of çekti. Şu ünlü yayın evinde edebiyat editörünün asistanının asistanı olarak ona verilen ilk görev, adı sanı bilinmeyen bir yazarın romanını okumaktı. Evvela kitabı okuyacak, okuduktan sonra da hakkında ayrıntılı bir rapor yazacaktı. ''Söyle Steve, hiç dert etmesin, çalışmaya başladım bile'' diye ayaküstü yalan söyleyiverdi Ella. Daha ilk işinde Michelle gibi hırslı ve kariyer odaklı bir kızla takışmaya niyeti yoktu. ''Hadi ya, aman çok iyi, peki nasıl buldun romanı?'' Ella duraladı. Ne diyeceğini bilemedi bir an. Elindeki metin hakkında hiçbir şey bilmiyordu ki. Tek bildiği bunun tarihi mistik bir roman olduğuydu. Bir de meşhur şair Rumi ile onun sufi dostu Şems'i konu edindiği. Bu kadarcıktı bilgisi. Vallahi gayet mistik bir kitap dedi işi şakaya vurup vaziyeti idare etmeye çalışarak. Ama Michelle hafiflikten ya da espriden anlayacak biri değildi. Hmm dedi gayet ciddi. Bak bence bu işi iyi planlamalısın. Böyle kapsamlı bir romanın raporunu çıkartmak tahmin ettiğinden uzun sürebilir dedi ve telefonda kayboldu. Michelle'in sesi bir an gitti geldi, geldi gitti. Bu arada Ella telefonun öbür ucundaki genç kadının o anda neler yaptığını kafasında canlandırmaya çalıştı. Bir yandan birilerine talimat yağdırırken bir yandan da yayın evinin yazarlarından biri hakkında New Yorker'da çıkan bir eleştiri yazısına göz gezdiriyor, satış raporlarını denetlerken yeni e-posta geldi mi diye ekranı kolluyor, ton balıklı sandviçini hızlı hızlı yerken lokmasını buzlu kahveyle yumuşatıyor olabilirdi pekala. 5-6 işi birden maharetle yapıyor olmalıydı şu esnada. Ella oradasın değil mi diye sordu Michelle bir dakika sonra geri geldiğinde. Evet buradayım hala. Ah kusura bakma, burası o kadar yoğun ki kafayı sıyıracak hale geldim, kapatmam lazım. Aman aklında olsun, işin teslimine 3 hafta var. Bir bakalım, bugün Mayıs'ın 17'si, yani en geç Haziran'ın 10'una kadar rapor elimde olmalı, anlaştık değil mi? Merak etme dedi Ella, sesine mümkün olduğunca azimli bir hava vermeye çalışarak. Zamanında teslim ederim. Ama işte telaffuz ettiği kelimelerden ziyade aralara serpiştirdiği suskunluklar, duraklamalardı Ella'nın esas duygularını ele veren. İşin aslı kendisine verilen romanı okumak istediğinden bile emin değildi. Halbuki ilk başta gayet hevesli bir şekilde almıştı bu görevi üstüne. Hiç tanınmamış bir yazarın henüz basılmamış romanının ilk okuru olmak heyecan verici bir oyun gibi gelmişti ona. Romanın ve yazarın kaderinde ufak da olsa bir rol oynayacaktı. Ama şimdi farklı hissediyordu, pek emin değildi böyle bir metne vakit ayırmak istediğinden. Kendi hayatıyla ilgisi alakası olmayan bir konusu vardı romanın. Sufizmmiş, mistisizmmiş. Hele bir de 13. yüzyıl gibi uzak bir zaman dilimi. Mekan desen daha da uzak, Küçük Asya. Hikayenin geçtiği yerleri haritada bile bulamazken nasıl kafasını toparlayıp okuyacaktı onca sayfayı? Hiç bilmediği bir konuya zihnini nasıl verecekti? Bu arada Michelle, Ella'nın tereddütlerini sezmiş olmalıydı. Ne o, bir sorun mu var yoksa diye sıkıştırdı. Karşıdan hemen bir yanıt gelmeyince de ekledi. Ella, bana güvenebilirsin. İçine sinmeyen bir şey varsa bu aşamada bilmemde fayda var. İtiraf etmeliyim ki şu sıralar kafam pek yerinde değil. Tarihi bir romanı aklımı veremezmişim gibi geliyor. Yanlış anlama, Rumi'nin hayatı ilgimi çekiyor elbette ama bu konulara öyle yabancıyım ki. Hani acaba diyorum, okumam için başka bir roman mı versen bana? Yani daha kolay yakınlık kurabileceğim bir şey olsa. Ay bari sen yapma, bu ne kadar sakat bir yaklaşım diye ofladı Michel. Ama ne yazık ki bizim meslekte yeni olan hemen herkes yapar bu hatayı. Sen zannediyor musun ki insan aşina olduğu bir konuda yazılmış bir romanı daha kolay okur? Yok öyle bir kural. Böyle editörlük mü olur? Biz şimdi 2008 yılında Amerika'da, Massachusetts'te yaşıyoruz diye yalnız bu civarda, bu zamanda geçen romanları mı yayın hazırlayacağız yani? Yok tabii ki bunu kastetmedim diye savunmaya geçti Ella. Geçer geçmez de bugün devamlı kendini yanlış anlaşılmış hissettiğini ve savunmak zorunda kaldığını fark etmesi bir oldu. Omzunun üstünden kaçamak bir bakış attı kocasına. Acaba o da böyle mi düşünüyordu? Ama David'in yüzündeki ifade kilitli, mühürlü bir kapı gibiydi. Öylesine sırlıydı, çözemedi. Vallahi çoğu zaman kendi yaşantımızla en ufak bağlantısı olmayan kitapları okumak zorunda kalıyoruz. Bizim meslek böyledir, ben sana söyleyeyim. Bak mesela bu hafta Tahran'da bir genel ev işletirken ülkeden kaçmak zorunda kalan İranlı bir kadının kitabını yayına hazırladım. Ne yapsaydım yani? Kadın İranlı diye gitsin İranlı bir editöre versin bu kitabımı deseydim. Hayır tabii ki öyle değil dedi Ella kekeleyerek. Aptal durumuna düşmüş, suçüstü yakalanmış gibi ezik hissederek. Hem edebiyatın gücü uzak diyarlar, farklı kültürler arasında köprüler kurmaktan gelmez mi? İnsanları birbirlerine bağlamaz mı edebiyat? Elbette öyle. Söylediklerimi unut ne olur. Rapor teslim tarihinden önce masanda olur diye kestirip attı Ella. Ona alık bir mahluk muamelesi yaptığı için Michel'den nefret etti o an. Ama asıl kendinden nefret etti. Çünkü bu genç kadına böyle ukalaca konuşma cesaretini ve fırsatını o vermişti. Ha şöyle, oh be, aynen böyle azimle devam etti dedi Michel. Yanlış anlama ama bence ortada unutmaman gereken bir gerçek var. Şu anda senin yerinde olmayı, bu işi almayı isteyen en az 20 kişi var yedek listemde. Çoğu da senin yarı yaşında. Aklının bir kenarında dursun. Bak nasıl çalışma şevki gelecek. Ella nihayet telefonu kapattığında kocasıyla göz göze geldi. Vakur bir hali vardı David'in. Kaldıkları yerden konuşmaya devam etmeyi beklediği belliydi. Oysa artık oturup büyük kızlarının istikbaline hayıflanmak gelmiyordu Ella'nın içinden. Tabii eğer ta başından beri karı koca hayıflandıkları esas mesele buysa. Birkaç dakika sonra tek başına verandada sallanan iskemlesine yerleşmişti Ella. Kızılla turunç arası bir gün batımı hızla yaklaşıyordu Northampton semalarına. Öyle yakındı ki gökyüzü, elini uzatsa dokunacaktı adeta. Bunca patırdı, bunca nümayişten bunalmış olacaktı ki beyninin içinde çıt çıkmaz olmuştu şimdi. Ne kredi kartlarının ödemeleri, ne Orly'nin yeme bozuklukları ve saplantılı rejimleri, ne Avil'in kötü giden dersleri, ne Esther hala ve o zavallı mozaik kekleri, ne gölgenin elden ayaktan düşmesi, ne Janet'in beklenmedik evlilik planları, ne de kocasının kendisini senelerdir aldatıyor olması. Normalde kafasını meşgul eden tüm sorunları tek tek ensesinden yakaladı, küçümen kutulara sokup üstlerine de birer kilit vurdu. İşte bu haleti ruhiye ile Ella, RBT yayın evi tarafından kendisine verilen metni eline aldı, şöyle bir tarttı. Kağıtlar özenle zımbalanmış, saydam bir dosyaya konulmuştu. Romanın adı ilk sayfaya çivit renkli mürekkeple yazılmıştı. Aşk şeriatı. Yazar hakkında kimsenin bir şey bilmediği söylenmişti Ella'ya. Hollanda'da yaşayan esrarengiz bir adammış. Adı A.Z. Zahara. Herhangi bir telif hakları ajansı tarafından temsil edilmiyormuş. El yazısıyla yazdığı 300 sayfalık romanı Amsterdam'dan postalamış. Yanına bir de kartpostal iliştirmiş. Kartpostalın ön yüzünde göz kamaştıran güzellikte pembeli, sarılı, morlu lale tarlaları, arkasında da yine zarif bir el yazısıyla yazılmış bir not varmış. Sayın editör, size bu satırları Amsterdam'dan yolluyorum. İlişikteki hikayemse Anadolu'da geçmekte, 13. yüzyıl Konya'sında. Ama samimi düşüncem şudur ki, iş bu hikaye zamandan, mekandan ve kültür farklılıklarından münezzehtir, evrenseldir. Umuyorum ki İslam aleminin şairi azamı, en meşhur mutasavvıfı Rumi ile türlü fevkaladeliklerin müsebbibi, fevri kalenderi derviş Şems-i Tebrizi arasındaki emsalsiz dostluğu konu edinen bu tarihi mistik romanı okumaya fırsat bulursunuz. Bu temenniyle Aşk Şeriatını yayın evinize yolluyorum. Meramınız aşk, aşkınız baki olsun. Saygılarımla, A.Z. Zahara. Ella bu ilginç kartpostalın yayın evi editörünün merakını celbettiğini tahmin etti. Ama Steve meşgul adamdı. Oturup amatör yazarların romanlarını ayıracak vakti yoktu. Bu nedenle gelen paketi asistanı Michel'e vermiş olmalıydı. Oysa hırs küpü Michel'in vakti daha da kıymetli ve kısıtlıydı. O da saman altından su yürüterek romanı yeni asistanına iletmişti. Böylece Aşk Şeriatı elden ele geçerek en nihayetinde Ella'nın üzerine kalmıştı. Kitabı okuyup hakkında kapsamlı bir rapor yazmak artık onun göreviydi. Nereden bilebilirdi ki Ella bunun öylesine bir roman olmadığını? Nereden bilebilirdi ki bu kitabın tüm hayatının akışını değiştireceğini? Aşk Şeriatını okurken kendi hayatının da satır satır sil baştan yazılacağını. ilk sayfayı açtı. Burada yazara dair bazı bilgilerle karşılaştı. A.Z. Zahara, dünyayı gezmediği zamanlar kitapları, dostları, kedileri, kaplumbağaları ile birlikte Amsterdam'da yaşamakta. Aşk Şeriatı onun ilk ve muhtemelen son romanı. Romancı olmak gibi bir heves taşımayan yazar, bu kitabı sadece Rumi'ye ve onun sevgili güneşi Şems-i Tebrizi'ye olan hürmetinden ve sevgisinden kaleme aldı. Ella'nın gözleri bir sonraki satıra kaydı ve işte o zaman tanıdık bir cümle buldu sayfada. Zira her ne kadar bazıları aksini iddia etse de, aşk dediğin bugün var, yarın yok, cici bir histen ibaret değildir. Hayretten ağzı açık kaldı Ella'nın. İyi de bu onun cümlesiydi. Daha birkaç dakika evvel mutfakta kızına söylediği cümlenin tıpatıp aynısı hem de. Bir an saçma bir şüpheye kapıldı. Kainatın bir köşesinden gizemli bir göz tarafından gözetleniyordu sanki. İçi ürperdi. 21. yüzyıl, 13. yüzyıldan o kadar da farklı değil aslında. Her iki yüzyılın da kaydı şöyle düşülecek tarih kitaplarına. Eşi menende görülmemiş dini ihtilaflar, kültürel çatışmalar, önyargılar ve yanlış anlamalar, her yere sirayet eden güvensizlik, belirsizlik, endişe ve şiddet, bir de ötekinden duyulan şartlanmış tedirginlik. Karışık zamanlar. Böylesi zamanlarda aşk latif bir kelime değil, başlı başına bir pusuladır. Kimsenin aşkın inceliklerine vakit bulamadığı bir dünyada aşk şeriatı daha büyük önem kazanmakta. Soğuk bir yel esti Ella'ya doğru. Verandadaki kuru yapraklar havalandı, uçuştu etrafta. Batı ufkuna doğru kapandı güneş. Neşesi sıcağa çekildi göğün. Çünkü aşk, hayatın asıl özü, esas gayesidir. Mevlana'nın bizlere hatırlattığı üzere, gün gelir herkese ondan köşe bucak kaçanları bile, hatta romantik kelimesini bir suçlama gibi kullananları dahi kıskıvrak yakalar aşk. Gözleri sayfaya mıhlanmış, alt dudağı hafifçe sarkmış vaziyette, eğilmiş öylece kala kaldı Ella. Düpedüz kendisiydi burada bahsedilen. Eğer okuduğu sayfada, herkese yakalar aşk, Boston yakınlarında yaşayan Ella Rubinstein atındaki 3 çocuk annesi bir ev kadınını bile yazsa ancak bu kadar şaşırabilirdi. İçinden bir ses dosyayı bir kenara kaldırmasını, derhal içeri gidip Michelle'e telefon açarak bu tuhaf kitabı okuyamayacağını söylemesini fısıldadı. Ne ki kısa bir tereddütten sonra derin bir iç çekip sayfayı çevirdi ve işte böylece ılık bir Mayıs akşamı ismini bile duymadığı bir yazarın hiç bilmediği bir dünyayı anlattığı romanı okumaya başladı. Ester, E-S-T-H-E-R. Scott, S-C-O-T-T. Michel, M-I-C-H-E-L-L-E. Steve, S-T-E-V-E. Massachusetts, M-A-S-S-A-C-H-U-S-E-T-T-S.